Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikteyiz. Tefekkür Ufku programında İmam Maverdi'nin kaleme almış olduğu Edebi Dünya ve Din adlı eserden okumalar yapıyor ve İmam Maverdi'nin kaleme almış olduğu satırlardan sadrımıza şifa olacak paylaşımları, bilgileri sizlerle buluşturuyoruz. Tabi bunun yanında hocamızın hayata dair tecrübelerden yola çıkarak değerlendirmelerini de sizlerle buluşturuyoruz efendim. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza.
Hoş bulduk, sefa bulduk Sami'ciğim. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam takribi bir 4-5 programdır ülfet konusunu işliyoruz. Ülfet konusu hakikaten bizim sınıfta kaldığımız bir konu. Eksik olduğumuz, böyle ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerden dolayı ıskaladığımız bir mevzu. Bu konuyu ele aldık. İmam Maverdi'nin açtığı yol çerçevesinde sizin de hayata dair tecrübelerinizle konuşmaya devam ediyoruz. Geçen haftalarda bir kişinin üst soyuyla ve alt soyuyla ülfeti nasıl olacak sorusunu cevapladık. Yani dedesiyle ve işte nineleriyle eski tabirle ve anne babasıyla olan ülfeti ve anne babanın da veya dedelerin de evlatlarıyla, torunlarıyla olan ülfeti nasıl olacak? Bunu konuştuk. Bunların dışında olan akrabalarla ülfetimiz nasıl olacak? Onu şimdi İmam Maverdi anlatacak. Sizin şerhlerinizle, bilgilendirmelerinizle konuyu dinleyelim efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Evet, gerçekten çok önemli konular işleniyor. Rabbim toplumumuza ülfet muhabbet versin. Çünkü bir toplumda eğer ülfet muhabbet yoksa iletişim ağları yok demektir.
Evet.
Hatta çağdaş bazı sosyologlara göre de güçlü toplum tanımları var. Onların şimdi kim olduğunu ben bilemeyeceğim ama okumuştum, hatırımda kalanı söyleyeyim. İletişim ağı en sık olan toplum en güçlü toplumdur diye bir de bir görüş var, yani böyle bir teori var.
Evet, iletişim ağı
en sık olan.
En sık olan
toplum en güçlü toplumdur.
En güçlü toplumdur.
Yani şöyle, toplum birbirlerine ne kadar çok görüşüyorlar, ne kadar çok irtibatları var diye toplumların böyle bir ağ çıkarsak, yani iletişim ağı en güçlü toplum, ki iletişim kurmak, o ağı kurmak bize vacip, yani bir de dini görev, vazife. İslam toplumunda vacip, yani birbirimizden sorumluyuz yani.
Evet.
Böyle bir çağdaş sosyologlardan birinin bir görüşüydü ama hatırlamayacağım. Dinleyicilerimizden bu konuda özür diliyorum yani. Ama böyle bir şey var. Şimdi geçen derslerimizde, geçen programlarımızda efendim bazı atıflar yapalım inşallah. Böyle bir hatıra babından. Ne demişti? Evlatların en şerlisi kimdir? Anne babanın en şerlisi kimdir?
Evet.
Şimdi şerliyi öğrenince zaten az, kötüyü öğrenince kötü öğrenilebilecek kadar azdır. İyi, hepsi iyi yani. Şerlisi, evlatların en şerlisi, kusur ve ihmali kendisini anne babaya isyana sevk edendir.
Evet.
Yani anne babanın kusur ihmali veya kendi kusur ihmali. İsyan, kusur olabilir, hata olabilir anne babada. İsyan etmeyi gerektirmiyor. Pekala, ataların en şerlisi kimdir diye sorduğumuz zaman hatırlıyorsun Sami'ciğim, kimdi?
En fazla müdahale eden
İfrat.
Kişiydi. İfrat.
İfrata varan iyilik. İfrata iyilik varan yapayım derken ifrata varıyor.
Evet.
Bu müdahaleye de varıyor yani. İmtihanı kazandı. Yani ifrata varan bir iyilik yapmaya çalışan anne baba da evet, şerli anne baba diyor.
Bunu şeylerde Mamba çok görüyoruz hocam. Yani işte cemiyetlerde iki gencin işte evlenmek için yola çıktığında artık anne babalar biraz böyle çuvaldızı anne baba olarak bizi dinleyenlere o manada biraz batırmış olalım.
Bunaltıyorlar değil mi?
Bunaltıyorlar. Yani kendi yapamadıkları düğünleri evlatları üzerinden yapmaya kalktıkları zaman ve bunu iyilik olarak yapmaya kalktıklarında bu sefer evlatları kaybetmiş oluyorlar.
Yoldan çıkıyorlar.
Yoldan çıkıyorlar. Bir dünya problem çıkmış
oluyor. Bir de tabii onların iyi düşünemeyeceğini falan zannediyorlar.
Yani evet.
O da bir saygı. Bir başka bir de şey demiştik değil mi? onu çok söylüyoruz ama bir daha söyleyelim. 3-7 vardı.
Evet.
Değil mi? İlk 7 Reyhan'dır. Çocukla çocuk yetiştirmekle ilgili onu da bir özetlemiş olalım. İlk 7 çocuğun Reyhan dönemidir. Yani çiçek dönemidir. Ona çiçek muamelesi yapmak lazım, koklamak lazım. Onu fazla böyle üzmemek lazım. İkinci 7 de üzülmesine aldırmamak lazım.
Evet. Biraz hizmet, düşsün, hayatı tabii, öğrensin tabii,
hizmet,
değil mi?
Hizmet dönemi. Evet. İkinci 7 diyor, hadim diyor. Senin hadimindir diyor. Gelsin, gitsin, çalışsın. Üçüncü 7 de senin vezirindir diyor. Artık saygıyı hani diyoruz ya paşa dönemi.
Evet.
Şimdi biz erkenden paşa yaparsak ilk 7'de çocuğu kızları prenses, erkekleri paşa, prens yaparsak ilk 7'de tepemize çıkarlar yani.
Evet.
Ona çiçek gibi muamele edeceğiz, koklayacağız, seveceğiz. Üçüncü 7'de de bunu yapmamız lazım. Yani 7-14-21 yaş arasında da saygı yapmak lazım. Onların aldığı kararlara yani eğer çok yanlış bir şey yoksa ona vermek lazım. İhtiram etmek lazım. Yanlışlarını da düzgün anlatmak lazım. Dün bir sohbet meclisinde dile getirdik. Yani özellikle günümüzde çekirdek ailede yetişen çocuklarımız birçok şeyi görmediği için yani geçmişe kıyasla geçmişte büyük ailede veya mahallede yetişen çocuklar birçok şeyi aileden, amcadan, dayıdan, teyzeden, haladan, efendim mahalleden, köyden öğreniyordu. Birçok şeyi anlatmadan biliyordu. Şimdi çocuklar mahalle kültürü yok düzgün. Büyük ailede yok, müdahale eden de yok. Komşu müdahale ederdi. Ben hatırlıyorum yani. Komşularımız bize müdahale ederlerdi. Biz de komşulara müdahale ederdik yani.
Bir otokontrol yani,
vardı. Tabii. Ondan sonra, dolayısıyla şimdi o da olmayınca öğreten de yok. Çocuklara hemen şöyle yap diyorsun anlamıyor. Niye anlamıyor diyor. Halbuki ona anlatmakla uzun uzun konuşmak lazım yani. Uzun uzun yanlışını doğrusunu anlatmak vakit ayırmak gerekiyor yani. Bu yeni nesilde çekirdek aile genç çocuklarına bunu yapmak lazım. Yoksa kaybederiz yani.
Evet.
Dün de onu da söyledik. Çok katı davrandığımız zaman çocuklarımızı da kaybederiz. Müsamahakar davranmamız lazım.
Evet.
Diyelim ondan sonra.
Bu vakit ayırma konusu hocam.
Evet.
Tabii konuştuk bunları ama siz öyle deyince aklıma geldi. Geçtiğimiz programlarda bahsetmiştim. İşte babalıkla alakalı. Rahmetli Yavuz Bahadıroğlu'nun çocuklar geleceğimizse babalar eve dönsün diye bir kitabı var. Orada diyor ki babanın diyor mesaisi diyor. Ya mesaiden çıkıp eve gittiği zaman diyor baba şu düşüncede eve gitmemeli. Ben bugün bütün gün çalıştım. Gideceğim eve, kumandayı elime alacağım. Çocuklarla hiç vakit getirmeden kendimi dinlendirmem lazım. Çünkü yarın tekrar işe gideceğim. Böyle bir babalık anlayışı olmamalı. Baba eve gittiğinde gün içerisinde yapmış olduğu işlerin en önemlisini yapacak. Evde en önemli bir çocuk mesaisi var. Onu göze alarak, onu kendine hazırlayarak eve gitmeli. Evde de mesaiye devam etmeli diyor.
Çok güzel.
Çocuk yetiştirmeyle alakalı. Çocuğuna vakit ayıracak.
Tabii.
İşte o 3 periyota göre çocukla vakit geçirecek. Tabii. İlk 7'deyse nasıl, ikinci 7'deyse nasıl, tabii, üçüncü 7'deyse o 7'lik 3 kısımdan sonraki dönemde de hatta vakit geçirecek, bir şekilde onunla iletişim kuracak. Bunu çok ıskalıyoruz çok maalesef hocam. Iskalamamak yani, lazım. O vakit ayırmayı.
Yani böyle deyince Sami'cim aklıma bir iki bir şey daha geldi. Onlara da söyleyeyim. Toplumda gördüğümüz eksiklikler veya yanlışlar da olabilir. Bir tanesi çocuğu 7 yaşından önce camiye getiriliyor mesela. Öğrensin filan diye. Yani çocuğun bir o çiçek dönemi yani oyun dönemi yani. Yani bir şekilde en ön safhada getiriliyor. Tamam öğrensin, alışsın ama sahip çıkmak lazım yani. Madem getirdik biz biraz arka safta duralım.
Evet veya namaz sonrası camiye.
Ya yok namaz getir arkada ilgilenelim. Yani böyle orası oyun bahçesi değil ki. İnsanlar ibadet ediyorlar. Yani belki adam oradaki cemaatin birisi belki son namazını kılıyor. Son namazını kılıyor belki.
Evet.
Onun o inkıtaya, Cenab-ı Hak'la bağını inkıtaya uğrattığınız zaman vebal altındasınız yani. Elbette çocuklarımız camiye gelsinler. Sahip çıkılmıyor. Yani onu 7-14 yaş arasında daha çok, 6-14 yaş arasında taşımak lazım. Laf anlıyor çünkü akıl, mümeyyiz yaşı yani. Laf anlayabiliyor. Ondan önce anlamıyor. Hatta üstüne kaçıranlar oluyor rastgele bir şekilde. Camileri kirletiyorlar falan. Yani dikkatli bir şekilde. Camilerimiz elhamdülillah imamlarımız artık çocuklara karşı sert davranan cemaatimizi de uyarıyorlar. Daha dikkatliler, daha güzel ama bu da bir salıverilmemek lazım. Yani dikkat etmek, sahip çıkmak lazım yani. Onlara o cami adabını, cami kutsiyetini, cami ibadet ederken başkasına zarar vermemeyi öğretmemek gerekiyor. Yani saldım çayla mevlam gayrı hesabı olmamalı bir. İkincisi, yani aklıma gelen uyarılar şeylerden bir tanesi. Yani evlatlarımız, yani bu o şey dönemleri var ya, yani 7 yaş filan. O yaşlarda evde nasıl davranacağımıza dair bir şey, evdeki mesai meselesi var ya yani.
Evet.
Yani bununla ilgili bir hikmetli bir söz veya bir, bu iş uygulayan büyüklerden birisi ama kim olduğunu hatırlamayacağım şimdi. Bir iki kişi aklımda var ama bilmiyorum. O yüzden net bilmediğim için isim vermeyeyim. Diyor ki bir büyük, yani büyük derken tecrübeli büyük yani. Önümüzdeki bizim tecrübeli büyüklerimizden bir tanesi. Hepsi büyüklerimiz yani. Büyük sözleri büyüktür yani. Eve geldiğiniz zaman aklınızı kapıda bırakın. İş yerinize gittiğiniz zaman da duygunuzu da kapıda bırakın diyor.
Çok güzel hocam.
Çok akıllı, mantıklı, tutarlı şeyler olmayabilir evde yani. Duygu yani. Kapıda ayakkabınızla birlikte, ayakkabının kenarına akıl, mantık böyle onları kenara bırakın bir. Duygulu olun yani. Çocuk sizin tepenize bir atlasın yani. Ufaksa. Büyükse kalksın gelsin. Babacığım hoş geldin. Sen onun odasına git. Yavrucuğum nasılsın? İyi misin? Selamünaleyküm. Bir kere selam vermek adaptandır yani. Bir selam vermek lazım. Duygu ne yaptın bugün filan direkt. Yani hesap, akıl, mantık kenara dursun bir şöyle yani. Duyguyla ilgilenmek lazım. Yani iş yerine geldiğimiz zaman da orada da mantıklı, akıllı, özellikle ticari konularda işte çok fazla duygusal girmemek lazım. Kaybederiz yani. Veya geldik buraya işte saat 9'da iş başlıyor, işte 6'da bırakılıyor diyelim. Geç gelme kardeşim yani. Yani efendim şöyleydi böyleydi. Geç gelme, vaktinde gel. Harama giriyorsun yani. İş yerinde de harama girmektir yani. Mesaiden ben işte 9'dan sonra geliyorum ama 6'dan sonra gidiyorum. Hayır. Sana hangi saat söylenmişse o saatte orada olmak zorunda yani.
Evet.
Başka zaman telafi edemezsiniz yani. Çünkü 9'da orada olun deniyorsa 9.30'da bir iş planlanmıştır sizinle ilgili. Yani sadece sen niye iş yerine geliyorsun? 5 kişinin birlikte yaptığı bir iş var. 4'ü gelmiş, siz gelmemişsiniz. 6'dan sonra onlar gidiyor, siz yalnız kalıyorsunuz. Yani sen ne yaparsan tek başına oraya dur diye burada nöbetçi olarak beklemiyorlar ki. Bir iş üretiyorsunuz yani.
O iş beraber yürüyor.
O yüzden ciddiyetli yani orada akıllı, orada duyguyu kenara bırakmak lazım yani. Orada akıl, mantık neyi emrediyorsa onu yapmak lazım iş yerinde. Ticarette de böyle. İş yeri böyle. Ama eve gittiğimiz zaman da duygumuzu içeriye alıp aklımızı böyle, hani akıl derken orada mantık, kurgu, o anlamdaki akıl, yoksa akıl hep var bizde. Yani öne çık, baskın olması lazım. Duygumuz, daha doğru bir ifade, duygumuzun baskın olması lazım evde. İş yerinde de aklımızın baskın olması lazım diye büyüklerden birisinin bir tecrübesi bu. Gerçekten güzel bir tecrübe. Bunu da paylaşmış olalım.
Allah razı olsun hocam.
وَاَمَّ الْمُنَاسِبُونَ. Gelelim münasip. Münasibun. Ne dedi? El validune vel mevludune vel münasibun.
Evet.
Kim bunlar? Akrabalık bağı. Üst soy, alt soy, bir de alt soyun dışındakiler. Fahum men adel âbâ vel ebne. Bunlar babalar ve evlatlar. Üst soy ve alt soyun dışındakilerdir. Mimmen yerci'u bi tahsibin ev rahimin. Yani bu burada şey nedir? Amaç nedir? Bu bir yakınlıktan dolayı, rahim yani akrabalık bağından dolayı veya bir asabiyetten dolayı ne yapar? Kendisine akrabalık ve asabiyetten dolayı bir bağ kurulan kimselerdir. وَالَّذ۪ي يَخْتَصُّونَ بِهِ الْحَم۪يَّةُ الْبَاِثَةُ عَلَى النُّسْرَةِ. Bu akrabalarda efendim yardım etmeye, başarı kazanmaya veya başkasına karşı galebe çalmaya karşı bir hamiyet vardır, sebep vardır. Yani akrabalık hamiyeti vardır. وَهِيَ اَدْنَا رُتْبَةُ الْاَنْفَةِ. İzzet ve şerefin en düşük rütbesidir, en düşük mertebesidir.
Evet.
لِأَنَّ الْاَنْفَةَ izzet ve şeref duygusu تَمْنَعُ مِنَ التَّهَظُّمُ وَالْخَمُولِ مَعَنْ. Asimile olmayı engeller ve dağınık, paramparça olup başsız kalmayı da engeller. Şimdi bunlar üzerine duracağız Sami'ciğim. Yani bir hamiyet nedir? Onun üzerine duracağız. Ben şöyle baktım biraz hamiyetle ilgili. Gerçekten hamiyet önemli bir nokta. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cahiliyet hamiyeti var ama İslami noktada hamiyet var. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin hamiyet bahsinde şöyle diyor. Hamiyet ahlaklı İslam ahlak literatüründe çoğunlukla gazap gücünün yerinde harekete geçmesinden doğan bir erdemdir diyor.
Evet.
Yani öfke duygusu bakımından en ideal insanın yavaş öfkelenip çabuk sakinleşebilen kimse olduğunu belirtirken bu sakinlik ve ağırbaşlılığın hamiyet ve gayretin öldürülmesi noktasına kadar götürülmemesi gerektiğini söylemiş. Kim demiş? Ragib el İsfahani. Yani tamam biraz insanda şey lazım. Aynı anlayış devam ettiren Gazali, hamiyeti kişinin kendi dışından gelen tehlikelere karşı bir tür savunma mekanizması olarak değerlendirir. Ve bu duygu ile gazap arasında ilişki kurduktan sonra öfke gücü zayıf olan insana hamiyetsiz denildiğini belirterek öfkesi ve hamiyeti büsbütün kaybolmuş insan gerçekten eksik bir insandır. Yani öfke Kur'an-ı Kerim'de eşiddâv alel küffâr, kafirlere karşı işte ya kaba sert davranan kötülere karşı sert davranmaktır hamiyet. Hamiyet aile, namus, şeref, din gibi üstün değerlerin ancak hamiyet duygusu sayesinde korunabileceğini düşünen Gazali,
evet.
Namus konusunda kıskanç olmayı da hamiyet içinde mütalaa ederek kıskançlık duygusunu kaybetmenin bir zillet olduğunu, bu zillet için hunuset kavramının kullanıldığını belirtir.
Evet.
Demek ki ayıp yani şerefine yakışmıyor senin. Ayıplanma korkusu. Bir toplum bir insanın için ayıplar? Yanlış yaptığı zaman ayıplar. Veya kendi çocuğuna sahip çıkmadığı zaman. Mesela bir anne çocuğuna sahip çıkmadığı zaman ayıplamaz mıyız? Neden?
Ayıplarız.
O da hamiyet duygusuyla, yani ayıp olacak diye içinden sahip çıkma duygusu gelmese bile, değil mi? Ayıp olacak. Mesela senin amcan oğlu bu. Teyzen kızı. Yani akraban yani.
Hı hı.
Niye sahip çıkmıyorsun? Niye bunun yanlışa gitmesine müsaade ediyorsun? Sizin sülalenin adamı. Sizin köyün adamı. Yani sizin ülkenin adamı.
Evet.
Mesela yurt dışına gittiğiniz zaman Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Yaptığınız bir hareket Türkiye'yi bağlıyor. Veya yurt içinde bir yere gittiğiniz zaman bir vakfa mensupsanız, bir okula mensupsanız, bir üniversiteye mensupsanız, efendim bir aileye mensupsanız, yani sırf o hamiyetten dolayı, yani diyelim ki bir tane bina var, işte ayıp ya şu binaya bile sahip çıkıyor. Bir cami mesela.
Hı hı.
Camiye sahip çıkamadı şu köylüler demesinler diye hamiyetten dolayı sahip çıkarlar yani. Hamiyet böyle bir duygu.
Evet.
Yani insanın içindeki gazap duygusunun olumlu yönde kullanılması duygu. Bu işte bu hamiyet duygusu önemli bir duygu. Bunun kaybolmaması lazım. Çünkü diyor hamiyet duygusu diyor ne yapar diyor. Bu çok önemli. Minet tehavvum. Yani asimile edilmek, yok edilmek. Bugün bizim yurt dışındaki işte vatandaşlarımız oralarda nasıl kendini koruyorlar? İşte ayıp olursak sen Türksün, sen Arapsın, sen Müslümansın, sen şusun, sen busun diye varlıklarını böyle. Ve vel hamulu yani darmadağınık olmak. Efendim gevşek olmak, efendim başsız kalmak anlamına gelir. İkisini de koruyan duygu nedir? Hamiyet duygusudur.
Evet.
Bu da akrabalıkta olan bir duygudur.
Şair diyor ya hocam, kurban edip vücudumu ben rahı millete, terk eyledim hayatımı fikri hamiyete.
Evet, çok güzel. Bir daha söyle Sami'cim ya.
Kurban olup vücudumu ben rahı millete, terk eyledim hayatımı fikri hamiyete.
Fikri hamiyet önemli bir şey. Yani ben şey zayi olmasın diye, ülkem zayi olmasın diye
kendimi feda ettim. Evet.
Mesela ya bu kadar düşman geliyor, şuna vuracak bir delikanlı yok mu? Şunlara karşı duracak kimse yok mu? Yani bu kadar şu anda biliyorsunuz ifsat hareketleri var. LGBT'dir, evet. Şudur budur. Yani şunlara bir hamiyet duygusuyla karşı gelmiyorsak bitiyiz yani.
Evet.
Karşı gelinmesi lazım. Bu fıtrat yani, bu ayıp değil ki. Bu karşıya hürriyetsizlik, özgürsüzlük değil. Özgürlük, yani özgürlük sizin özgürlüğünüzün başladığı yerde, haklarınızın çiğnendiği yerde başkasının özgürlüğü biter.
Aynen.
Hamiyetsizliktir ya. Ne demek yani? Ne demek?
Hocam,
fıtrata aykırı şeyler var burada yani. Buna karşı durmamız gerekiyor. Hep beraber durmamız lazım. Yani birilerinin görevi değil bu. Bütün ailelerin görevi. Yani bugün de işte görüyoruz yani toplumda millet eline bayrağı alıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani bu fıtrata aykırı bütün ifsat hareketlerine karşı adını almak istemiyorum. Durmamız lazım.
İmatiplere sövüyor.
Bigane kalmamamız lazım yani.
Evet.
Yani göz göre göre yani sizin elinizden çocuğunuzu alıp gidiyorlar. Ha sizin çocuğunuz, ha komşunuzun çocuğu yani. Ya dur dememiz lazım. ayıp, git öteye gitmek, en azından git öteye dememiz lazım ya. Yani evet. Bunu demediğimiz zaman işte hamiyet duygusu bu. Yani içimizdeki böyle o duyguların ayıp yani. Ayıp, günah önemli bir şey. Ayıp ve günahın kalması lazım sadece. Ayıp, günah kalktığı zaman ne olur toplumda? Ayıptır yani demek lazım. Özellikle bu müstehcenlik olsun, açıklık saçıklık, Allah'ın haramlarına karşı bir adam camiye giriyor, rastgele giriyor. Yani nasıl bir şey? Toplum içine giriyor rastgele, yeryüzü mescit. Yani bunlar hem kendi toplumumuza bunu öğreteceğiz, kendi yakınlarımıza, hem de biraz da bunu çiğneyenlere de dur demesini bileceğiz yani. Evet. Ağzı küfürlü kardeşim, genç. Yani dikkat et yani, burada beni rahatsız ediyor senin. Çevreyi kirletiyorsun yani. Ben onu dinlemek zorunda değilim ki. Hatta camide bile geçen bir fetva sordular. Hocam işte adamın avret mahalli görünüyor camide. Ben baktığım zaman diyor, efendim gayri ihtiyarı gördüğüm zaman benim namazım bozulur mu diyor. Haydi bakalım. Soru. Yani uyarmak lazım kardeşim. Dikkatli giyinin yani. Bu yani cami, insan namaz kılıyor yani. Bir,
evet.
Farklı bir, yani dışarıda da aynı şey. Sanki cami dışında bir yeryüzü mescit. Onun için bu hamiyet duygusu üzerine, hı-hı, biraz durmamız lazım. Evet. Hamiyet duygularımızın harekete geçmesi. Hamiyet duygusu bittiği zaman ne dedi İmam Maverdi? Ta o zaman söyle. Bir daha okuyalım. Ettehallumu. Ettehallum demek hazmedilirsiniz yani. Evet. Asimile olursunuz. Bitti.
Evet. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım.
Evet.
Yani buradaki biri ecdadıma kelimesini, biri dinime saldırdığı zaman, tabii yani biri milletime bu, saldırdığı zaman,
o işte hamiyet o.
Değerlerimize saldırdığı zaman,
tabii,
orada durun kalabalıklar, burası çıkmaz sokak deyip,
tabii,
böyle tepkimizi koymak lazım.
Ahmet Necip Fazıl dediği gibi, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi aşarak, ya, durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden, çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden.
Eyvallah.
Durum diye bir laf var. Buyurunuz size durum. Bu yerler çirkef oldu. Bu gökyüzü bodrum. Eyvallah. Maalesef Necip Fazıl bunu söylemiş. Daha uzun bir şey var. Destan başlıklı bir şiiri gerçekten. Yani bir hamiyet duygumuzun faaliyete geçmesi gerekiyor artık yani.
Eyvallah.
Bu önemli bir şey.
Eyvallah.
Bu da akrabalık hamiyeti diyor, bu bizim konumuz bu aslında. Vel hamiyyetu temna'u minet tahallumu. Yani bu akrabalık duygusu veya ayıp olur düşüncesi insanın asimile olmasını engeller. Ayıp düşüncesi insanın asimile olmasını, değerlerini kaybetmesini engeller.
Evet.
وَلَيْسَ لَهَا ف۪ي كَرَاهَةِ الْخَمُولِ نَصِيب. Yani onda dağılıp yok olmanın kötülüğüne dair bir nasip yoktur. اِلَّا اَنْ يَخْتَرِنَ بِهَا مَا يَبْعَثُ عَلَى الْاَنْفَهِ. Eğer izzet ve şerefle birlikte olursa hamiyet, o zaman İzzet ve şeref duygusuyla hamiyetin birleşmesi lazım diyor.
Evet.
İmam Maverdi. İzzet şeref duygusu ve ayıp olur düşüncesi birleşince, o zaman diyor efendim dağılmayı, yok olmayı ve zayi olmayı, asimile olmayı engeller. Vel hamiyyetu el munasibine innema ted'u ilen nusrati alel bu'adai vel ecanib. Yani akrabaların, anne baba dışındaki akrabaların akrabalık duygusu, akrabalık bağının olması ve birbirine karşı ayıp olur, akrabalarımıza sahip çıkalım, köylümüze sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım, sülalemize sahip çıkalım, çocuğumuza sahip çıkalım düşüncesi daha uzaktakilere ve yabancılara karşı ne yapar? Onları desteklemeye insanı sevk eder. Ve hiye muarrafatun li hasedil edani vel ekarib. Bir tarafı böyle ama bir de bunun olumsuz tarafı var. Aynı zamanda yakın ve akrabalara karşı da haset, hasede sebep olabilir. Eğer haset de çıkar aynı zamanda. Hem savunma duygusu, hı-hı, destek duygusu olduğu gibi aynı zamanda onun içinde insan en yakınlarını haset eder. Haset de barındırıyor yani. Dikkat edilmezse. Hı-hı. Evet. Aynı zamanda bu hasede de bir haset etme ve rekabet. Vel haset devam ediyor. Muvekkeletun ile münafesetin sahibi bis sahib. Yani en yakın dostun dosta, arkadaşın arkadaşa, birbirlerine karşı efendim yarışmayı da tetikler diyor. İki tane şey, olumlu tarafı var, bir de olumsuz tarafı var. Hı-hı. Yardım etmeye sevk ettiği gibi aynı zamanda da münafeseye, mal yarıştırmaya, araba yarıştırmaya, ev yarıştırmaya, elbise yarıştırmaya, kazanç yarıştırmaya, meyve bahçesi yarıştırmaya, kadar götürür diyor yakınları.
Eyvah.
Yani insan en çok kimiyle münafeseye girer, yarışmaya girer? Yakınlarıyla. Çünkü evet. Onlar yakıyla tanıdığından dolayı onda bu var, bende de bu olsun der. Bu dikkat edilmezse oraya da götürür diyor. Devam ediyor. Fe'in hurisat, eğer dikkat edilirse, çok güzel, gözetilirse.
Hı hı.
Hurise kelimesi, hırs kelimesi bir şey, bekçilik yapmak demek. Yani akrabalık bağını böyle sanki bekçi gibi gözetmek gerekiyor. Yani.
Hmm.
Rastgele davranmamak lazım. Bekçi ne yapar? Bir an gaflette olursa bekçi veya güvenlik görevlisi düşman girer. Yani bir gözetlemek lazım.
Hı hı.
Neye göre? Bir tavasuli. Neyle gözetliyoruz? Sıla-i rahim, iletişimle. Bir kere akrabalıkla kesinlikle doğru yanlış iletişim içinde olacağız. Yanlışsa yanlışımızı söyleyeceğiz. Efendim hastalığında, sağlığında, iyiliğinde. Şimdi mesela işte bir ay önce kadar üniversite sonuçları açıklandı. Veya yakınlarınızdan üniversiteye girenler ne yaptın, ittin, yerleştin mi, para bulabildin mi? Bu belki ki yani senin paran olmasın veya maddi bir desteği, belki bir faydan dokunur yani. Ne yaptın, iyi misin, hoş musun? Veya bir şey kazandı, bir şeyi kaybetti. Her durumda onların haliyle haline tevasul, iletişim içinde olmak. İletişime açık olmak. Tamam, bundan sonra benimle işte görüşme. Bundan sonra bana cenazeme gelme filan. Gelme dese bile gitmek lazım.
Hı hı.
İletişime açık bırakmak lazım. Dikkat, burada bekçilik gibi sanki bir hassasiyet var. Başka? Ve talatuf, iltifat, yani duygusal davranmak. Yani buradaki ne diyor buna? Şefkat, merhametli davranmak. Affedici olmak. Lütuf, yani lütfen davranmak. Yani verici olmak. Beklentiyi kesmek. Böyle olursa diyor,
hı hı,
akrabalar arasında, efendim, teekkedet esbabuhe, sebepleri, yani irtibat kurma sebepleri kuvvet bulur. Vaktarana bi hamiyetin nesep musavatul mevette. Ve bunun yanına bir de diyor, nesep bağının yanına, yani akrabalık bağının yanına, musafatul mevette, samimi sevgi ilave edilirse,
hı hı,
tadından yenmez diyor.
Evet.
Bak ne yapacağız? Bir, iletişim içinde olunacak. İki, yani biraz müsamahakar ve lütufkar davranılacak ama buna çok dikkat edilecek.
Hı hı.
Üç, bir de bunun yanına samimi sevgi. Yani hakikaten göstermelik, yapay, münafıkça hareket değil yani. Samimi sevgi ilave edilirse o zaman diyor وَذَٰلِكَ اَوْكَدُ اَسْبَابِ الْاُلْفَةِ. Bu var ya diyor bu. Bu kadar kaç zamandan beri okuyoruz diyor ülfeti. Ülfetin en etkili sebeplerinden birisidir diyor.
Evet.
Neymiş abi? Bir daha söyleyelim. Bir, iletişim içinde, hı-hı, olacağız her daim. İki, lütufkar davranacağız, şefkatli davranacağız, verici davranacağız. Üç, bir de buna samimi sevgi ilave edeceğiz.
Evet.
Yani onda sevecek bir yer bulacağız zorla. Bulacağız yani. Vardır yani. İnsan sevecek yeri bazen bulamaz. Şeytan gözünü bürür, bulamazsın yani. Ama vardır. Nasıl vardır? Kötülerle mukayese edersen anlarsın yani.
Hmm.
Kötünün kötüsü vardır. Beterin beteri vardır.
Evet.
Neler var toplumda? Diyor ya hani hikmet ehlinin birisi. İsmini de hatırlamayacağım ama. Üzülme. Senin altında 1000 kişi var. Sevinme. Senin üstünde 1000 kişi var.
Yani.
Rahat ol. Senin gibi 1000 kişi var. Yani üzülme, sevinme, rahat ol. 3 tane şey var. O yüzden herkes bir mukayese etmek lazım yani. Beterin beteri var yani.
Evet.
Adam diyor işte ticarete giriyor. Bize az kâr ettirdi. Kardeşim kâr ettirmeyi bırak. Zarar ettiren var yani. Adamın çocuğu işte bana şöyle yaptı, böyle yaptı adam. Haberi yokken evini, arabasını satıyor çocuk. Yetki, babasının gönlünü alıyor. Babasına yetki alıyor.
Bekâret.
Bir geliyorlar kapıya, çık kardeşim diyor buraya. Ne oldu? Satın aldık diyor. Kim sattı? Senin oğlun sattı bize, senin kızın sattı bize diyor. Adam açığı attırıyor. Yani daha da kötünün borç yapıyor onun adına. Veya ne bileyim zarar veriyor yani.
Evet.
Bak, ona baktığınızda mukayese etmek lazım yani. Bir iyi yer bulup oradan tutmak lazım Sami'ciğim, akrabalarımızla.
Yani. Evet. İman etmedikçe cennete giremezsiniz.
Birbirimizi sevmedikçe de iman etmiş
olamazsınız.
Çok önemli bir şey yani.
Eyvallah.
Yani özellikle bir sevecek yeri bulmaya çalışmak lazım yani. Kim hiç sevilmeyecek bir adam var mı? Var. 7 tane sınıf var sevilmeyecek yani. Hı-hı. Tamam. Adam artık zulümle zulüm yani zalim yani. Hiç zulümle adı çıkmış. Hı hı. Zulüme kadrolu zulüm yani. Zulüme demir atmış adam yani. O sevilmez. Seversen zaten zalimin zulmüne katkı sağlamış olursun yani. Ona göz yummuş olursun. Ona izin vermiş olursun. Evet. Yalancılığı adet etmiş artık. Adamın her şeyi yalan. Kadrolu yalancı yani. O sevilmez.
Evet.
Münafık belli yani. Yani münafıktır yani yalancı. Hain. O sevilmez. Ondan sonra kafir. Yani kafir kimdi sahibim? Daha önce söyledik burada. İslam'a karşı gard almış adam.
Evet.
Yani alay ediyor. Hafif. O sevilmez. Fasık. Kötülüğü yapıyor ve dikkate almıyor. Her türlü olumsuzluğu, haramı işliyor ve bunlar. Hı hı. Böyle 7 sınıf var Kur'an-ı Kerim'de. Ya bunlar tamam, bunlara sevmeyebilirsin. Hatta nefret etmek faydalı bazen. Mesafe koymak lazım. Hı hı. Girmesin yani. Ama bunların dışındaki insanları sevecek bir yol bulup seversen, bir de iletişim içinde olursan, bir de efendim lütufkar davranırsan diyor İmam Maverdi. Bu diyor var ya, en kaliteli, en güzel, en etkili ülfet biçimlerinden bir tanesidir diyor.
Eyvallah. Hocam şunu konuşsak, bugünlük vaktimiz doldu ama sevgi konusundan yola çıkarak, bir nasıl seveceğiz? Yani az önce dediniz ya, şeytan öyle bir şey veriyor ki insanın aklına, nefis, bir türlü sevecek bir yer bulamıyorsunuz. Bu kabuğumuzu nasıl kıracağız? Biraz girdik o konuya ama
evet,
biraz daha devam edelim önümüzdeki program. Evet. Bir de 3 tane maddeden bahsettiniz. İletişim, lütufkar olmak, sevgi. Sevgiyi zaten konuşacağız. Bir de akrabalarımıza giderken, akrabalarımıza sıla-i rahim yaparken nasıl hazırlanmalı, nasıl gidilmeli, nasıl iletişim kurulmalı, nasıl lütuflarda bulunulmalıyı da konuşsak hocam önümüzdeki tamam, programda. İnşallah. Bu 3 maddeden yola çıkarak
inşallah iletişim,
evet, iletişimden başlayarak bir günümüz sıla-i rahimi nasıl olmalıyı bir sizin tecrübelerinizden yola çıkarak konuşalım inşallah.
Biz de konuşalım da yapalım yani. Yani uygulamak
inşallah
için.
İnşallah hep beraber.
Yoksa lafta kalmasın yani. Uygulamaya çalışalım hepimiz. Yani hepimiz muhtacız ve eksiklerimizi tamamlaya inşallah Allah katında yani eksiklerini tamamlamaya çalışıyor bu kulum. Öyleyse ben de bunun hatalarını örtüvereyim diye affedilenler zümresine hepimiz girmeye çalışacağız yani.
İnşallah.
İnsan eksiksiz, hatasız, kusursuz olmaz ki bizim hatalarımız, kusurlarımız diz boyu. Ama önemli olan onunla itirafla başlamak. Biterken söyleyeyim, gerçekten İbn Hazm var. Hı-hı. Ahlak, biz işte İmam Maverdi okuyoruz. Aynı dönem yaşamış. 6-7 tane zat var. O dönem hakikaten önemli bir dönem. Yani binli yıllar. 900'lü yıllarda doğmuşlar. Hı-hı. 900'ün ikinci yarısında doğmuşlar. Binli 975 İmam Maverdi'nin doğumu. O da öyle. İbn Hazm da öyle. Diyor ki ahlaklı olmak diyor, düzgün olmak diyor, itirafla başlar diyor. İtirafla başlar.
Hı-hı.
Yani istiğfarla başlıyor. Estağfirullah el azim. Ya Rabbi ben şu hataları yaptım. İtiraf, ben şu hatam var. Hata, itirafla başlamayan bir insan kendini düzeltemez diyor. Ben çok tecrübe ettim diyor. Çok tecrübe ettim, olmadı diyor. Oraya gittim, buraya gittim. Baktım ki diyor bu işin yolu itiraftan geçiyor. İtiraf, ben bunu yaptım, yanlış yaptım. Çünkü insan bilemiyor yani, yanlışını da bilemiyor diyor. Yani
unutuyor bir saatten sonra.
Bilemiyor, bir de yani yanlış yaptığını bilmiyor. O da daha kötü bir şey. Acaba benim yanlışım mı var diyorsun bu sefer. O en kötü bir şey yani. Çünkü nakıslık hepimizde var, eksiklik. O yüzden itiraf ede nefsimize itirafta başlıyor yani. Bunu da eyvallah, söylemiş olalım.
Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hidayet Erdoğan hocamla birlikte Tefekkür Ufku programındaydık. Ülfeti konuştuk. Bugün çok güzel bir kelime girdi gündemimize. Ben hakikaten böyle zaman zaman bahsederim. Hocamı böyle bir talebesi gibi, zaten öğrencisiyim. Not tuta tuta dinliyorum. Hamiyet kelimesi hakikaten hayatımızda, hele şu günlerde gündemimizde olması gereken bir kelime. Buradan yola çıkarak ülfeti konuştuk. Akrabalarla ilişkiyi konuştuk ve konuşacağız. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.